İnce Mehmet 3, Yaşar Kemal.
Ayrım 33.
İkindiye doğru kayalığın yanına vardılar. Önlerindeki tümseyi dönünce yörük çadırları gözüktü. Yolda hiç konuşmamışlardı. Fatmalı kız birçok şey söylemişti ama dilinin altında da birçok şey vardı. Söyle bakalım kısacık, İnce Mehmet'i bulabilecek miyiz? Vallahi bilemem ana, dedi Mahmut. Şu küçücük kıza bak, o bile kök söktürdü bize. Bunların çok sıkı ağızlı olduğunu bilirdim de bu kadar oldukları aklımın ucundan bile geçmezdi. Gene de İnce Mehmet'in yolunu doğrulttuk. Şimdi kime gidelim? Obanın ağasına mı yoksa Aslan oğlanın çadırına mı? Battalaya gidelim, daha iyi. O çok iyi bir adam imiş. Sarı keçilinin büyük başı da o imiş. Onu çok eskilerden bilirim. Aşağıya indiler. Kara kıl çadırlar koyağın her iki yanına, ortadan akan suyun kıyısına karşılıklı sıralanmışlardı. Şu çadır olacak beylik çadırı. Bak Mahmud'um, beş direkli. Yanında da derim evi. Madem ki derim evi var beylik çadırının yanında, bu ev her obada olmaz. Biz de orada kalırız. Beş direkli çadıra yaklaşırlarken Mahmud uzaktan bağırdı. Battala, battala, köpeklere sahip olun, Tanrı konuğu. Dışarıya çok uzun boylu bir adam çıktı. Buyurun, buyurun diye bağırdı, köpekler bağlı. Hürü ana beş direkli çadırın kapısında eşekten indi. Çadırdan birkaç kişi daha çıkmıştı konukları karşılamaya. Gençten birisi eşeğin yularını tutup çadırın köşesindeki kazığa bağladı. Mahmut gidip eşekten bohçayı, heybeyi, öteki öteberileri aldı getirdi. Hele içeriye buyurun. Sen battal ağa mısın, sarı keçilinin soylu beyi? Battal benim. İyi, dedi Hürri Ana, içeriye girdi. Çadırın içi çok görkemliydi. Hürri Ana şaşırdı, ağzı açık baktı kaldı. Böyle kilimleri, çuvalları, keçeleri, çadır direklerini, böyle eğmeleri şimdiye kadar hiçbir yerde görmemişti. Horzumlu Oymağı Bey'inin çadırı bile böylesine görkemli değildi. Onu ipekli bir döşeğin üstüne buyur edince battal ağa kendine geldi. Vardı döşeğe, bağdaş kurdu, oturdu. Ayakkabılarını daha eşiklikte çıkarmıştı. Abov diye güldü Hürri Ana. Demek daha böyle yörük çadırı kalmış ha. Bana dedilerdi ki yörükler bitti, tükendi, fıkaraladı. Böyle bir çadırı görünce sevindim battal ağa. Sağ ol bacım. Benim adım Hürri. Adımı hiç duydun mu battal ağa? Adam sıkıldı, ellerini uğuşturdu. Tel tel uzun sakalı sallandı. Senin adını duymadım bacı, dedi sonunda da. Bana Değirmenoğlu köyünden Hürri Ana derler. İnce Mehmet'in Hürri Anası benim işte. Battal ağa epeyce yaşlı görünüyordu. Çok da iyi giyinmişti. Açık kahverengi yün şalvar, dizleme çorap, kırmızı postal, en iyi Maraş manısından çizgili yakasız bir mintan, belinde de bir Trablus kuşak. Parmağında da yeşil kaşlı, üstünde alkış kazılı altın bir yüzük. Kokusu bütün çadırı doldurarak bir kız elinde bir gümüş tepsi içinde kahveler getirdi. Önce Hürri Ana'ya, sonra Mahmud'a, arkasından da Battal Ağa'ya tuttu. Sonra da orada oturanlara fincanları sıradan dağıttı. Kahveyi içerken Hürri Ana, ''Bana bak Battal Ağa, ben sarı keçiliği iyi bilir, iyi tanırım. Sarı keçilinin ününü, namını çok duymuşluğum vardır.'' Sustu, çadırın içinde şöyle bir göz gezdirdi. Orta yerde bir çatalın üstünde irice bir şahin duruyor, çakmak çakmak gözleriyle fıldır fıldır Hürri Ana'ya bakıyordu. Ocağı batasıca kuş diye içinden geçirdi Hürri Ana. Benden ne istiyor ki bu? Benimle ne alıp veremediği var ki? Her yan çadırın içi çok değerli, her birisi bir arap at, çift örgüçlü bir deve eden değerli kilimlerle döşeliydi. Hürri Ana kilimci birisi olduğundan onun üstüne kilim dokuyan yoktu şu koca bin boğalarda. Ne Kürt'te, ne Kürdistan'da, ne de şol koca çöl Arabistan'da, öyle söylerlerdi. Hürri Ana bile bu çadırdaki kilimlere hayran kaldı. Kırmızılar, sarılar, kahverengiler birbirine karışmış çadırın içinde uçuşup yanıyordu. Hürri Ana'nın gözleri işlemeli direklerden kilimlere, oradan Şahin'e, oradan da Battal Ağa'ya gidip geliyordu. Battal Ağa Hürri'nin niçin susup çadırın içini inceden inceye gözlediğinin sebebini çaktı. Odadakilere gözleriyle dışarıya çıkın, bunun gizli bir söyleyeceği var, dedi. Hürri Ana da bilirdi bu gözlerle konuşmayı. Eğer dil icat edilmemiş olsaydı bu yörükler gözleriyle gene şimdiki gibi, belki şimdikinden de daha iyi konuşurlardı diye düşündü. Adamlar ayağa kalkıp Hürri Ana'ya hoşça kal deyip çıktılar. Onlar çıkınca Hürri Ana gözlerini Battal Ağa'ya çevirdi, bakışlarını onun üstünde bir süre tuttu. Bu çadırlar yedi direkli olur Battal Ağa. Bunun iki direği nerede? Güldü. Battal Ağa da güldü. Çok yakışıklı, güzel, ta içten sıcacık gülen bir adamdı. Çimeni yeşil gözleri büyüktü, dünyaya sevgiyle bakıyor. Onun gözlerinden yayılan sevgi, sıcaklık, güzellik dünyayı bir anda sarıveriyor. Onun yanına gelen insan sevgiyle, sıcaklıkla yunup arınıyor. İçinde kinden, hasetten, kıskançlıktan, cümle kötülüklerden hiçbir şey kalmıyordu. Böyle insanlar var bu dünyada diye düşündü Hürri Ana. Onun gamzeli yanaklarına, yüzündeki derin çizgilere, kırmızı tel tel uzun sakalına, çıkık elmacık kemiklerine, uzun yüzüne bakarken. Böyle bir yüzü gören adam öldüremez, hiçbir yaratığa kötülük yapamaz, yoksulun acısına dayanamazdı. Hürü bacım dedi battala, artık bizim gücümüz yetmez oldu yedi direkli çadıra. Yedi direkli çadırı taşımak için 4 deve gerek. Bizde ne deve kaldı ne de Arap atı. Bizi bitirdiler hürü bacım, bizim iflahımızı kestiler. Çadırda 5 direğe indi, gelecek yıl 3 direğe, ötekisi yılda 1 direğe inecek. Yüzü hüzünlenip sakalı titredi. Güzel, çimeni yeşil gözleri de dumanlandı. Ve sustu, artık konuşamazdı bir süre, çok dertliydi battala. Kendini tutmasa şu yaşlı kadının önünde yerlere kapanıp hüngür hüngür ağlayacaktı. O konuşmayınca hürü başladı, battal ağanın haline çok yüreği yanmıştı. Çukurova da onların başına şu yeni yetme ağaların neler getirdiklerini biliyordu. Ya kardeşim battal ağa kardeşim, başınıza gelenleri biliyorum. Eskiden yayla dönüşü yörükler dikenli düzüne konarlardı. O zaman o dinsiz Abdi ağa yoktu, onun babası zamanında. O gavur Abdi ağa, sen de bilirsin ya, etek etek para aldı da yörüklerden, ondan sonra onlar da konmaz oldular dikenli düzüne. Yörükler konduklarında dikenli düzü bir seyran yerine dönerdi. Yeşil atlas kutlu kumaş giymiş, başı altın varaklı yörük kızları salınırdı düzlükte. Yüzlerce kız delikanlı bir arada semah dönerlerdi. Mengiye belki 1000 kişi dururdu, kadın erkek insanların güzel seslerinden dağlar dalgalanırdı. Büyük boy toy düğünler kurulur, günlerce şölenler sürerdi. Yiyin atlarla cirit oynarlardı. Buradan Ali Dağı'nın dibine kadar koşan atlar dağın yöresini bir günde döner gelirlerdi. Dönen döner, dönemeyen atlar çatlardı. Yüzlerce dede gelirdi sedefli sazlarıyla Dersim dağlarından, Orta Anadolu'dan, Kaz Dağı'ndan, Hacı Bektaşi Veli'nin Suluca Karahüyü'nden. Gece sabahlara kadar sazlar çalınır, ulu destanlar söylenirdi. İşte ben bugünlere yetiştim battal ağam. Ne yapalım, işte bugünlere de kaldık. Devir döndü battal ağam, insan azgınlaştı. İnsan insanlıktan çıkıştı. Bundan sonra biz iflah olur muyuz ola? Bundan sonra herkes kendini düşünüyor. Eskiden bir tek insanın tırnağına taş değse, bir oymağın, bir aşiretin bütün şu dünyadaki insanların yüreğine değmiş gibi olur. Herkesin yüreği sızlardı. Şimdi ya, şimdi herkes birbirinin ölüsüne basıp geçiyor, basıp geçiyor, basıp geçiyor. Hürü ana boşanmış, coşkun bir sel gibi öfkelenmiş konuşuyordu. Çok konuştu, çok ilendi, çok köpürdü, en sonunda da öz konuya geldi. Hay yörükler, yörükler diye başladı. Hay aydınlılar, aydınlılar. Hay sarı keçililer, sarı keçililer. Sizin kulunuz, kurbanınız olayım. Sizin eskiden 7 direkli çadırlarınız olurdu, içi padişah sarayları, otağları gibi. Arap atlarınız olurdu, ceren kovan. Tor şahinleriniz olurdu, her birinizin elinde gökte uçan, turnayı toyu kapan. Hay yörükler, yörükler, sizin eskiden sofralarınız yerden kalkmazdı. 1 ay, 2 ay. Hay sarı keçililer, sarı keçililer, size kanlılar, katiller sığınırdı. Padişah gelse yer götürmez orduyla üstünüze atılsa, siz hepiniz kırılırdınız da size sığınmışı gene kimseye vermezdiniz. Siz böyle bir soy, böyle bir kavimdiniz. Göl yerinden su eksik olmaz battal ağa, söyle bana. Battal ağa güzel, aydınlık, çimeni yeşil gözleri, apak inci gibi dişleriyle gülüyordu. Bir dileğin olacak senin bizden hürü bacı, söyle dileğini, korkma. Neyse dileğin can baş üstüne. Hürü ana oturduğu yerden şöyle bir doğruldu, dikeldi. Ben İnce Mehmet'in hürü anasıyım. Beni iyi dinle Hacı Bektaş'ı Veli Donlu Battal ağa, bak şuna. Eliyle orada yumulup kalmış kısacık Mahmud'u gösterdi. İşte bunu 1 yaşındayken anası öldü de ben aldım büyüttüm. İnce Mehmet'in anası ölmediydi ya, ona da çok emeğim geçti. Ben onun bu sebepten dolayı öz bir hürü anasıyım. Kurban olayım sana güzel gözlü, gül yüzlü battal ağam, bana İnce Mehmet'imden bir haber ver. Ben ondan sana nasıl haber vereyim hürü bacım, o dağda gezen bir eşkıya. Bak beni kandırma battal ağam, ben onun izini süre süre aldım, buraya kadar getirdim. Şu aşağıda atından inmiş, söyle bana battal ağam, ben onun öz anasıyım. Analık batsın yüreğim yanıyor. Sen ondan bana haber söyle. O ölü mü inmiş atından diri mi? Gözlerini battal ağanın gözlerinin içine dikmiş, alnında domur domur olmuş terler bekliyordu. Ölü mü, diri mi? Battal ağanın yüzünden durmadan ikircik gölgeleri geçiyordu. Söyle ala gözlü battal ağam, ben onun anasıyım. Diri mi, ölü mü? Diri dedi battal ağa, çok düşünceli, ikircikli bir yüzle. İnce Mehmet diri, hürü hatun. Yaralı mı? Battal ağanın güzel gözleri hüzünlendi, yüzündeki sevinç bir anda yitip gitti. Yaralı dedi, hem de o ağır yaralı bacım. Sesi yumuşacık bir ağıt yakar gibi acımaklıydı. Hürü gene dikleşti. Canını sıkma koca battal dedi. Analar daha nice ince Mehmet doğurur da. Hiç sen üzülme ona. İnce Mehmet'tir bu. Ölür ölür dirilir. Hazreti Ali gibidir. Mehdi örneğidir o. Hiç cerrah merrah getirdiniz mi? Getirdik dedi battala. Onu görmeliyim. O beni hürü anasını görünce düzelir. Onu bugün göremezsin. Bana bile söylemiyorlar yerini. Onun yerini bir tek kişi biliyor. O da bizim Temir. Eşkıya Temir mi? Eşkıya Temir dedi battala. O beni tanır. Onu hemen çağırt bana koca battal. Burada yok. Yarın sabaha kadar sabredeceksin. Başka çare yoktu. Hürü ana sabredecekti. Battal ağa ayağa kalktı, öteki odalara geçti. Onun oraya gitmesiyle de bir sürü kadın, kız, gelin, çocuk Hürü'nün yanına geldiler. Ona hoş geldin deyip elini öptüler. Akşam yemeğinde saç kavurması, pirinç pilavı, petekli ballı ağız yediler. Çadırın en son odasında ona yatak yaptılar. Hürü ana ömründe hiç bu kadar yumuşak bir yatakta yatmamıştı. Başını yastığa koyar koymaz uyudu. Çok yorulmuştu. Sabahleyin çan sesleriyle bir hayhuyla uyandı ki dipdiriydi. Çabucak giyindi, orta odaya geçti. Battal ağa cezveyi ateşe sürmüş onu bekliyordu. Gülerek karşıladı. İyi uyudun mu Hürü bacım? Hele bir kahvaltı et de seni bekliyorlar geceden bu yana. Senin Mahmut Efendi burada kalacak. Oturdular, sofra hazırdı. Bir tasta da süt dumanlanıyordu. Tatlı bir taze ekmek, süt kokusu doldurmuştu çadırı. Ortada üstü ayran kabarcıklı bir tereyağı topu duruyordu. Bazlama el yakacak kadar sıcaktı. Hele bir kahve içelim seninle karşılıklı. Battal ağa kahveyi kendi eliyle koydu onun fincanına. Konuşmadan kahveyi içip kahvaltıyı yaptılar. Hürü ayağa kalkıp, yolcu yolunda gerek öyle değil mi ağam dedi. Battal ağa hep gülüyordu. Dışarıya çıktılar, dişlerine kadar silahlanmış, başında mor püsküllü bir kırmızı fez, ilk bakışta sarı, pos bıyıkları göze çarpan kısa boylu birisi, elinde görkemli, Çerkez eyerli bir atla onu bekliyordu. Bu işte Temir dedi battal ağa içini çekerek, benim emmim oğlu olur, güvenilir adamdır. Temir Hürü anaya yaklaşıp onun elini öptü. El öpenlerin çok olsun oğlum Temir. Temir senin gözlerini bağlayıp öyle götürecek seni gideceğin yere, kusura kalma diye özür diledi ondan battal ağa. Binek taşına kadar gittiler. Hürü ana taşa bir atlayışta çıktı. Temir de üzengiyi tutmuştu. Ata usta bir binici gibi bindi. Battal ağaya sağlıcakla kal diyerek yola düştüler. Develerin, koyun, keçi sürülerinin, at gibi iri, boynu tohutlu köpeklerin, güzel giyimli kadınların arasından geçtiler. Her çadırın önünde de bir çatalda tünemiş bir şahin vardı. Bir hayhuy içinden çocuk ağlamaları, çoban bağırmaları arasından geçerek obayı çıktılar. Aydınlı Temir atın önünden yel gibi gidiyordu. Yemeden, içmeden, bir an olsun dinlenmeden bir suya vardılar. Onun arkasından da yaprakları altına kesmiş bir ormana girdiler. Temir ne arkasına bir kere dönüp bakıyor ne de bir tek sözcük konuşuyor. Gittikçe de hızlanarak atın önünden gidiyordu. Ormanı çıktılar, bir dümdüz göz alabildiğine uzanan bir çayırlığa düştüler. Burada her şey öylesine yeşildi ki gökyüzüne bile aydınlık bir yeşil vurmuştu. Çayırlığı geçmek epey bir zaman aldı. Atın önündeki Temir fesinin püskülleri rüzgarda uçuşarak uğunup gidiyordu. Derin bir çukura indiler. Çukuru çıkınca kayaları çakmak taşından çok yüksek sarp bir dağla karşılaştılar. Kayalığın dibinde çok ulu bir sapsarı kesilmiş ağaç gürüldüyordu. Onun dibinde durdular. Aydınlı Temir atın yanına gelerek, ''Hürü ana kusuruma bakma benim, gözlerini bağlayacağım.'' dedi utanıp sıkılarak. Cebinden ipekli köşelerine mavi menekşe işlenmiş bir büyük mendil çıkardı. ''Al ana'' dedi, ''bununla gözlerini bağla. Sıkıca bağla ki hiçbir yana göremeyesin. Bizim göreneğimiz budur eşkıyaların.'' Hürü ana gülümseyerek kendi elleriyle içinden eşkıyalara, özellikle şu kendini bir şey sanan Aydınlı Temir'e söverek kendi elleriyle kendi gözlerini bağladı. Temir atın dizginini tuttuktan sonra, ''Ana dedi, sen dizgini bırak da eğerin kayışına yapış.'' Hürü onun dediğini yaptı, Temir atı çekti götürdü. ''Çekerim'' diyordu Hürü ana, ''her bir şeyciyi de çekerim. Kör gibi de şu sarı bıyığına itlerin işediği temirciğin de peşine işte böyle düşerim. Oğlum için, şahinim için, gül yüzüm için değil mi? Benden ne isterlerse onu yaparım.'' Şimdiye kadar gözü bağlanmamış Hürüce'nin gözlerini bağlayanlar, bana güvenmeyenler alacağınız olsun.'' Bundan sonra da ben Hürüce karıysam bunu, bu bana yaptığınızı fitil fitil burnunuzdan getirmez miyim? Ulan sümüklü Temir, ben kimim, ben kimim? Sen beni biliyor musun sümüklü yörük, ötürüklü Temir, ben böyle gözü bağlanacak bir kişi miyim? O ince Mehmet'i de bir gözüm görürse ben de ondan bunu sormaz mıyım? Onun ağzına şu parmaklarımı takıp da yırtmaz mıyım o köpeğin? İnce Mehmet olmuş da daha dünkü çocuk, Sefil İbrahim'in oğlu, benim gözlerimi kapattırıyor, bana güvenmiyor da... Ulan Hırbo, sen neci neci oluyorsun da bana bunları ediyor, başıma bu işleri açıyor da beni şu dağları görmekten mahrum ediyorsun. Şimdi şu kör gibi gözlerim seni görünce sen de öpmek için elime sarılacaksın değil mi? Seni şu hürücenin o gül ellerine, seni ben kurban etmez miyim ben? Beni o jandarmalar yakalayacaklar da senin yerini benden öğrenmek için beni dövecekler de ben de İnce Mehmet işte şurada şurada diyeceğim, öyle mi? Öyle mi benim aslan yavrum? Öyle mi şahin yiğidim? Öyle mi benim deli atım, binicisi sıçanım? Adam mı oldun sanıyorsun bir kötücük Abdi Ağa'yı öldürmekle? Kendini kör oğlu mu sandın? Serçe yürekli Ali Safa'yı gece uyurken vurmakla? Ulan ben Durmuş Ali'nin avradı, yedi köyün hürü anası Hürüce değil miyim? Ulan benim derimi yüzseler de jandarmalar, düşmanlarımız. Ben değil senin yerine şu bıyığına itler sıçası Temir'in bile yerini söyler miyim? Etimi didik didik etseler de, kellemi süyenlere geçirip köy köy dolaştırsalar da, gözlerimi oysalar daha iyi olmaz mıydı? Bundan sonra hay İnce Mehmet, sen benim yüzüme nasıl bakacaksın? Ben senin yüzüne nasıl bakacağım? Hay dört kitaptan kovulmuş kafir, zındık İnce Mehmet. Dilim varmıyor, dillerim çürüsün inşallah. Sen Topal Ali'den de kötü bir yaratıksın, ondan da iki yüzlü bir domuzsun.
Ayrım sonu.